Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek Bayram Özel yayını.
Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte Yolcu Yolunda Gerek diyor. Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet, oynaya oynaya gelin çocuklar, el ele, el ele verin çocuklar. Ne kadar güzeldir değil mi? Biz çocukken bununla büyüdük, bunu hissederek gerçekten hayatı yaşadık. O zaman belki anımsayanlar vardır, sokakta oyun oynamak diye bir şey vardır. Daha doğrusu anımsayanlar değil, sokakta oynayanlar vardır. Sokakta oynamak nedir? Annenizden, babamızdan, ben sokaktayım anne diye onlara, hatta pencerenin aşağısından anne, anne diye bağırırsınız. O da pencereye gelir, ne oldu dersiniz. İşte ben okuldan geldim, arkadaşlarla oynayacağım falan. Sonra iki tane taş koyarsınız, öteki tarafa da iki taş konur. Mahalle maçları yapılır. Zaman zaman işte misket oynanır. Zaman zaman işte saklambaç, kaşe kapmaca, neyse toplumun neresinde olduğumuza bakarak, ama hayatın renklerini farklı insanlarla eşit ilişkiler kurarak tanırdık. O zaman devlet okulları vardı. Neden o zaman diyorum? Şimdi devlet okulları var ama bir ideolojiyi radikal bir şekilde enjekte ediyorlar. Oysa ki o vakitler, yani benim gençliğimde, evet 12 Eylül, benim çocukluğumda 12 Eylül zorbalığı falan vardı ama nihayetinde öğretmenin bir ağırlığı, okulların bir geleneği ve milli eğitimin bir mantığı, duygusu vardı. O zaman TRT'de birilerinin borazanı olmak yerine, her ne kadar büyük baskı altında yaşıyor idiyse, 80 öncesinde özellikle İsmail Cem döneminde, sonrasında da şu ya da bu şekilde temiz Türkçe, ahlaki değerler, insanlara işte okuma yazma öğretmekten tutun, çocukların kültürel varlığına kadar bir dolu meselede görev yapardı. Yani biz pek çok önemli sanatçının sesinden hem radyoda hem televizyonda dünyaya dair birçok şeyi, en azından Türkçenin koşullarını, olanaklarını, nasıl kullanılacağını öğrenirdik. Çocuk kulağı önemli, her şeyi çabuk kapıyor. Ve Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden ve mutlaka TRT'nin o okul kimliğinden geçmiş gelen insanlarla bunları yaşardık. 23 Nisan, her ne kadar iktidar o zamanki, yani faşist iktidar 23 Nisan'ları bayram olmaktan çıkartıp sadece çocukların bir biçimiyle kutlayacağı hale dönüştürmüş olsa da, dünya çocukları bu ülkeye gelir, bir dil kurulur, bir anlayış gerçekleşirdi. Bunların tabii ki Türkiye'de işkencenin, zulmün ve ayrımcılığın olduğu bir dönemde bunların olmasından övünecek değiliz ama o günle bugünü karşılaştırdığımızda, ne 23 Nisan 23 Nisan olarak kaldı, ne çocuklar aynı masumluğu korudu, ne de dünya aynı yerinde duruyor. Bu çağın en büyük sorununun, herkes biliyor ki, çocuklara dair olan ve aslında hepimize dair olan en büyük sorununun dijital dünyanın kurulması ve bu dijital dünya içerisinde herhangi bir değerin tartışılmaması. Yani ahlaki sadece dini bir ahlaka ya da toplumsal kabullere indirgeyen bir anlayış üzerinden dünya kurmak zaten pek de mümkün değil. Bunu da görmek lazım. Ne olabilir? Aslında benim ilk çocuk tiyatrosuna başlamam, çocukluğumdaki bir takım şimdi çağrışım yapan görüntülerden, ilişkilerden kaynaklı. Benim hakkımda pek bilinmez ama ben çok uzun yıllar çocuk tiyatrosu yaptım. Onunla ekmeğimi kazandım. Dahası çocuk tiyatrosuyla Türkiye'de neredeyse bir yılda 1 milyonu bulan çocuk izleyiciye ulaşan büyük organizasyonları, büyük müzikalleri yaptım. O yüzden çocuk konusunda hem gözlemlerim hem de çocuk edebiyatına dair fena olmayan bir birikimim var. Bana sıkça soruyor aileler, ya çocuğa nasıl okumayı sevdireceğiz? Bu bir. İkincisi geliyor arkasından, çocuğa okumayı sevdireceğiz de çocuk okumuyor, nasıl yapacağız, bu nasıl olur falan derken bir başka şey çıkıyor bu sefer karşımıza. O da bu kadar dijital baskı altında dikkat sorunu, dikkat yoğunluğuna karşılık ne yapılıp ne edileceği zor. Hakikaten zor. Ama şuradan başlamak lazım. Peki anne baba olarak siz okuyor musunuz dediğimizde okumuyorlar. Okuma merakı zaten bizde yok. Okumanın hangi gereksinime takip ettiğini bir biçimiyle hangi gereksinimin olduğunu anlamamız gerekiyor. Okumak insanın öğrenme ihtiyacını karşılamaz. Okunmak bambaşka bir noktadaki değerlendirmedir. Okumak bir kere bir lezzeti, bir duyguyu, bir düşünceyi oluşturmak ve tıpkı bir takım eğlence araçlarına başvurarak, televizyon gibi, dijital oyunlar gibi, o eğlence araçlarına başvurma ihtiyacı gibi okurluk ihtiyacı da ortaya çıkar. Çünkü okurluğun birinci görevi, bu nasıl göz ardı ediliyor bilmiyorum ama okurluğun birinci görevi eğlencedir. Okumak eğlencelidir, hem de çok eğlencelidir. Üstelik çocuğu ruhsal olarak ve aynı zamanda düşünsel ve düşsel olarak da geliştirir. Erken yaşta bir biçimiyle okumayla karşılaşan bir insan, dünyanın bütün renkli görüntüleri önüne dizilse bile bundan vazgeçemez. Çünkü biblioman dedikleri, yani okuma tutkunluğu, kitap tutkunluğu hastalık gibi de tarif edilse de hayırlı bir hastalık gibi de düşünülür insanın kendi ruhunu oluşturması için. Ataköy'de oturduğumuz yıllarda daha küçücük bir çocuktum. İlkokula bile gitmemiştim. Karşı dairemizde dördüncü kısımda iki öğretmen kız kardeş otururdu. Hiç evlenmemiş dememin nedeni o evde giderek yaşlılığın da oluştuğu ama öğretmenliğin de getirdiği bir dünyada bir kadın tutumunun da olduğunu, altın kızlar da demezdik o zaman, daha o yayınlanmamıştı ama ben yıllar sonra bir tür altın kızlar dünyasını oradan da gördüm. Kendi içinde insanı tebessüm ettiren tarafları olmasına karşın son derece saygın, aydınlanmacı iki kardeşti. İlk onlar beni Fatih Reşat Nuri sahnesindeki bir çocuk oyununa götürmüşlerdi. Oyunu hatırlamıyorum ama oyuna gitme heyecanımı hatırlıyorum. Radyo günleri tabii o zaman. Radyo günlerinde Arkası Yarınları dinliyoruz anneannemle. Akşamları da Çocuk Bahçesi var. Dünya edebiyatının, Türk edebiyatının seçkin örnekleri oyun olarak, radyo tiyatrosu olarak uyarlanıyor ve orada hakikaten belki de bambaşka bir disiplin olarak Türkiye'nin olağanüstü başarılı seslendirme sanatçılarının ağzından düşlerimizi geliştirmemize sağlayan, edebi lezzet ve tiyatro lezzeti duymamızı sağlayan bir yapı kuruluyordu. Fevkalade memnun olduğum, fevkalade mutlu olduğum günlerdi onlar. Çünkü hayal ediyordum, ileride tiyatro yapmayı düşünüyordum. Henüz okumaya tam meraklı değildim ama o sahnelemeye falan meraklıydım. Hatta TRT'de Köksal İngür'le Levent Kırca'nın içinde olduğu olağanüstü güzel bir oyun treni diye bir çocuk programı vardı. Hepimizi içine alırdı. Çizgi filmleri saymıyorum bile. Mesela Heidi bizim için çok önemliydi. Ve mesela Vikingler çok önemliydi. Taş devri sonra Şirinler daha ileri yıllarda geldi. Onların da içindeki öğreti dünyaya dair bize çok şey katardı. Diyeceğim, çocuk tiyatrosuyla çocuk olarak önce karşılaştım. Yıllar geçtiğinde 1992 yılında tiyatroya başladığımda yetişkinler için çalışmanın pek de o kadar kolay olmadığını, özellikle iktisadi koşulların ağır olmasından kaynaklı olarak daha ticari bir alan olan çocuk tiyatrosununsa çok para kazandıran bir alan olduğunu, yani çok dediğim tiyatronu borçlandırmayacak kadar tabii, bugünkü anlamıyla çok para değil. Yani bizim tiyatrodaki genç insanlar olarak hayatta kalmamızı sağlayabilecek kadar paralardan söz ediyorum. Bunların olabileceği olasılığıyla bayağı okur yazarlığımın olduğu o süreçte kendi kendime ben de çocuk tiyatrosu yapabilir miyim diye düşünmüştüm. Belli bir araştırmanın sonunda çocuk tiyatrosunun pedagojik taraflarını da irdeleyerek ortaya bir tablo çıktı. Ve hiç fena olmayan, tiyatro tutkunu olduğum için çocukların da haz duyabileceği ardı ardına metinler yazdım. Ve büyük başarılar kazandım. Bu ardı ardına yazdığım metinler yüz binlerce çocuğa ulaşan bir tiyatro haline geldi zamanla. Sponsorlarımız oldu. Bir ağız temizliği diş macunu üreten bir firma, bir çocuk şampuanı üreten firma, bir bisküvi firması. Farklı farklı dönemlerde şu anda süren bir tanesi. Ben başında değilim ama bir arkadaşıma devrettim. Bütün bunları yaptı. Ve bütün bunları yaparken de yani sponsorlarla birlikte yaptık. Bir tane çok büyük de bir müzikal gerçekleştirdim. Şimdi dönüp bakıyorum yeniden bir çocuk oyunu yazabilir miyim diye. Galiba o günkü heyecan yok ama iyi çocuk tiyatrosundan anlıyorum.
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek Bayram Özel yayını.
Çocuk tiyatrosu deyince nedense bir indirgemeci anlayışla karşı karşıya olduğumuzu görüp üzülüyorum. İyi oyuncuların nitelikli bir dramaturji ve pedagojik altyapının olmasıyla yapılması gereken tiyatro daha çok böyle bir gecekondu tiyatrosu diyebileceğimiz kötü bir tutumda ortaya çıkıyor ve insanı üzüyor. Ve bunları gördükten sonra insan biraz da tedirgin oluyor aslında. Diyeceğim ben kendi payıma bu meselede bir hayli yol aldım. Ve oyunları sahnelemeye başladık. Bu oyunları sahnelemek, oyunlarla ilgili elden geldiğince bir şey yapmak, çalışma yapmak bana aynı zamanda yaşam deneyimini de öğrettim. Ve burada başka bir şey daha gerçekleşti. Yurdumuzun farklı yollarında olup biten ve bir çeşitli her şehrin çocuğunu, insanını bize aktaran, anlatmaya çalışan bir ortam da yarattık. Türkiye'nin farklı yerlerinde bir takım çocuk yurtlarında neler olup bittiğini de gördük. Bunlar az şey değil. Hem benim daha sonraki edebiyatıma, yaşam sevincime büyük katkı yaptılar. Hem de bence önemli bir iş daha başladılar ve hakikaten olağanüstü güzel bir duygu ortaya çıktı. Öğretmenleri gördüm. Terk edilmiş çocukları gördüm ve çocuk tiyatrosunun bütün sanat dallarından çocuk edebiyatı gibi daha fazla, daha dikkat gerektiren bir disiplin olduğunu da anladım. İlk oyunum Renkler Krallığı diye bir oyundu. Daha sonra onu Renkler Cumhuriyeti olarak da oynadık. Mesela onun hikayesi çok güzeldi. Türkiye demokrasiden koparken, cumhuriyetten koparken çocuklara bu meseleyi anlatmamız lazım gidiyordu. Ben de bu meseleyi anlatmak için aldım elime kalemi ve yazmaya başladım. Ve çok şey ortaya çıktı. Neydi yazdıklarım? Bir krallık var. O krallıkta bir soytarı var. Bir işte insanların büyülerinin konduğu işte Renkler Cumhuriyeti'nin büyük kutusu var. Bir de onu çalan bir büyücü var. Renkler Cumhuriyeti'nin insanları her sabah kalkıyorlar, o kutuyu açıyorlar ve içindeki renklerle dünyayı güzelleştiriyorlar. Tabii o zaman krallık. Kötü kalpli sihirbaz bunu çalınca siyah beyaz oluyor ve işte olaylar geliştikten sonra çok uzun anlatmayayım. Nihayetinde yeniden kötü kalpli sihirbazın da içindeki iyilik açığa çıkarak tabii oyunun çok güldüren hikayeleri de var. Aslında krallığın kötü olduğu, cumhuriyetin iyi olabileceği, herhangi bir kralın tek başına karar vermesi yerine cumhuriyet fikrinin ne kadar değerli olacağını anlatıp Renkler Cumhuriyeti'nde gökyüzü yeniden boyanmaya başlıyordu. Burada annelerin, babaların, ebeveynlerin varlığı çok öne çıktı. Çünkü böyle bir şey ayrıca yeni bir dünya doğuruyor. O da anne çocuk bir arada, baba çocuk bir arada geldikleri zaman bir kültürü beraber anımsıyorlar. Buradan hareketle çocuk ne okumalı meselesinde anne babanın da çocuk edebiyatının takipçisi olması gerekiyor. Dünya edebiyatının önemli ve düşlemelere, düş kurmaya neden olabilecek bazı büyük kurgusal mesele çocukların ilgisini çekiyor. Bizim de hayatımızda Jules Verne gibi bir gerçeklik vardı. Ancak şimdi işin ucu kaçmış durumda. Çocukları hayatın gerçekliğinden koparan, çocukları hayatın ilişki ağından koparan ve düşünmesini engelleyen bir takım ekrandaki hızlı görüntüler. Yani buna çoğunlukla sinema sanatına dahil diyorlar ama ne kadar eğlence, ne kadar sanatsal olduğu tartışmalı olan bu yapılara bir muhalefet şerri koymak gerekiyor. Ebeveynler bunun dozunu ayarlamak zorunda. Yani Harry Potter'ın elbette ki çok ilginç bir edebi derinliği var ama tüm yaşamı Harry Potter ve olağanüstülükler üzerinden anlayan bir çocuk, hele de özel okullar arttıkça belli bir kesimin hayatın hakikatinden kopması, yoksulların ise daha kaderci bir yere gitmesi toplumdan ayrıca bir kopukluk doğuruyor. Üstelik eşitlik, adalet, özgürlük için mücadele etmek yerine bunları nasıl olsa yukarıdan bir kudret hallediyor gibi bir kanaat doğuyor ve bunun fevkalade sorunlu olduğunu düşünüyorum. Peki çocuk edebiyatı nasıl çocukla ilişkili hale getirilebilir? Ben zorbalığın burada pek işe yaradığını düşünmüyorum açıkçası. Zorbalık yerine çocukla kurulacak diyaloğun anlamlı olması, belli bir sorumluluk duygusu elbette ama dayatma yerine zaman zaman çocuğun hikayenin içinde olabileceği rol dağılımı yapmanın lazım geldiğini düşünüyorum. Söz gelimi çocuk tiyatrosuna götürdüğünüzde nitelikli bir yapıtın ölçüsü çocuğun ilgisini dağıtmadan onunla birlikte yürüyebilme duygusunu ortaya koyar. Peki bakıyorsunuz çocuk orada sıkılınca zaten tiyatronun kötü bir şey olduğunu düşünüyor. O yüzden önden belki de o tavsiye üzerine değil gidip izleyerek çocuğunuzu tanıyarak ya da bu konudaki pedagojik değerlendirmeler yapan bilen insanların tavsiyeleriyle yola çıkmak ilk adım. Sonra oynama coşkusunu birlikte üretme coşkusunu yani belki de bir tiyatro oyununu çocuğunuzla birlikte oynamak, daha sonra birlikte yazmak, yazmak için okumaya ihtiyaç duyduğunu görmek, o masalları canlandırırken kendi masalını yazmak derken bunun örneklerini ortaya koymak bir mesai istiyor. Kolay mı? Değil. Ancak netice itibariyle hayatta neyin kolay olduğunu söyleyebiliriz ki? Öğretmenler çocukların ilgisini diri tutmakta zorlanıyor. Hayatın içerisinde dijital unsurlardan dolayı çocuklar TikTok gibi başka platformlarda olduğu gibi kısa yoldan zengin olmaktan tutun, popüler olmanın getirdiği zaafları göstererek ruhsal popülerliği yitirdikleri zaman ruhsal büyük açmazlar da hissediyorlar. Hatta ergen yaştaki ağırlıklı olarak 15-16 yaşındaki çocuklar kendi cinsel hayatlarını kaleme aldıkları Wattpad uygulamalarının ardından bu kitaplar basılıyor. Hiçbir filtreden geçmeden, hiçbir düşünsel ve ergenlikle ilgili pedagojik ve psikolojik değerlendirmeler yapılmadan satışa sunuluyor ve yüz binleri buluyor. Yani hiçbir şey okumayan çocuklar tamamen ruhlarını örseleyecek bir alanda hiçbir edebi değeri olmayan yapıtlarla karşılaşıyorlar. Evet sansür olmamalı. Evet özgürlük olmalı. Ancak söz konusu metinler çocukların henüz ruhsal bir erginliğe ulaşmadığı dönemde karşılaştıkları metinlerse çocuklukta, okul öncesinde, lisede özellikle ruhsal gelişimlerindeki yeni sorunlarla karşılaştığında bu metinlerin neye tekabül ettiğini anlayamıyorlar. O halde burada da bir ölçüt koymak lazım. Hatta bana sorarsanız yayıncılar kendi arasında böyle bir değerlendirmeyi yapmakla yükümlüler. Neden? Sen yayıncıysan, karşında böyle bir mesele varsa yayıncının bu türden bir yaklaşımla ilgili olarak bir değerlendirme yapması ve etik meseleleri ortaya koyması gerekiyor. Bu sinema için ve tiyatro için de aynen geçerli. Hatta bence klasik batı müziğini tanımak açısından bu konuda da kolay kavranan, melodik olan yapıtlardan bir yere gitmek gerekiyor. Bütün bunlar tabii sorumluluk haline geliyor. İnsanlar bununla uğraşıyor mu? Hayır. Çocuğun eline verdiğiniz ve sadece başınızdan sağmak durumunda olduğunuz o çocukla birlikte siz de hayatın içinde kaybolup gidiyorsunuz. Bence çok ciddi bir sorun bu. Soluklansak mı acaba İrem? Mesela sen bize bir tane çocuk şarkısı çalsan da İrem'in çaldığı çocuk şarkısı üzerinden tebessüm edip de devam etsek mi? Hadi gönder İrem. Şöyle güzel bir çocuk şarkısı mı yoksa bugün bayram mı? Bir şey koyalım, ne dersin?
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek bayram özel yayını.
Saymadım köyden göçeli, mevsimler geldi geçti görüşmeyeli. Hiç haber göndermedin o günden beri, yoksa bana küstün mü, unuttun mu beni? Dün yine seni andım, gözlerim doldu, o tatlı günlerimiz bir anı oldu. Başa katlanmak gerek, seni çok çok özledim arkadaşım eşek, arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Yaban tayları çayırda tepişiyor mu? Çilli horoz kedilerle dövüşüyor mu? Sarı kız minik buzağıyı sütten kesti mi? Kuzularla oğlaklar sevişiyor mu? Uzun kulaklarını son bir kez salla, tüm eski dostlarımdan bir haber yolla. Ayrılık geldi başa katlanmak gerek, seni çok çok özledim arkadaşım eşek, arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
Evet, Barış Manço çocuklarla ilişki kurmayı beceren ve çocuklarla ilgili olarak bir yaklaşım geliştiren isim. Tabii 12 Eylül zulmü içerisinde o zaman çocuklara dair nasıl bir değerlendirme yapmamız gerekir diye sorarsanız, benim açımdan şöyle düşünmek, değerlendirmek doğru olur. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Çocuklara hayatın gerçeğinin dışında hem siyasal hem toplumsal hem de düşünsel meselelerden tamamen ayırmak, çocuğun ruhuna hem itiraz etmek, onu hesaba katmamak hem de hayattan koparmak anlamına gelir. Ve mutlaka edebi yapıtın o eğlenceli, duyarlı, incelikli hali içerisinden, tekrar ediyorum, onun içerisinden dönüp çıkıp bir dünya kurması gerekir. Çünkü çocuk dediğimiz insan, şu söyleniyor ya, geleceğimizdir falan. Ya boş verin geleceğimizdir, yine kendimize yontmamız gerekmiyor. Çocuk kendi olmak, çocukluğu yaşamak, bir ömrü var. Çocukluk, işte ergenlik, ilk gençlik derken orta yaş ve ihtiyarlık, hepsinde kendine göre gereksinimleri var. Burada ne yapacağını anlaması, olaylar karşısında neyle karşılaşacağını bilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca dil lezzeti meselesini de iyi konuşmamız lazım. Bu dijital alanlarda mesajlaşma hikayesi, çocukların doğru bir imla kullanmama, sözcükleri kısaltma, aslında bir bildirişim aracı olan dilin tamamen ortadan kaldırılması bağlamında düşündürücü ve gerginlik yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü dili olmayan bir toplumun meselesi de olmaz. Eğer bir mesele varsa da bunu anlatma becerisi de olmaz. İşte buralardan baktığımızda pedagojik süreci aynı zamanda neşeli ve anlam dünyasını geliştirecek imgelerle oluşturmakta sayısız yarar var. Benim bir diğer oyunum o dönemde Beyaz Dişler Ülkesi'ydi. Önemli bir çalışma. Türkiye'de diş sağlığı konusunda büyük problem var ve bu diş sağlığı ile ilgili en önemli problem diş macunu ile çocukların tanışması, düzenli olarak ağız temizliğine ve sağlığına dikkat etmesi. Yapılan araştırmalarda Türkiye'nin çok büyük bir kısmının hayatında hiç dişini fırçalamadığı falan bile ortaya çıkıyor. Yani düzenli olmadığı takdirde zaten diş fırçalama anlamına gelmiyor. Biz de okullara yönelik bu çalışmayı yaptık. Yine orada dramatik bir kurgu oluşturmuştum ben ve bu dramatik kurguda bir ağız var, dişler canlanıyor. Dişlerin içerisinde bir tane çürük diş var. Huysuzluk yapıyor. Bir takım aykırı diyebileceğimiz ama olumsuz anlamda aykırılık, yaratıcılık değil. Aslında bir tür şeytana uyma haliyle büyük ağrılar, sızılar içerisinde kıvranıyor. Çok sempatik bir diş macunu, diş fırçası ve hekim yapmıştık. Bayağı gülüyordu çocuklar. Daha sonra o sancı çeken çocuk tedavi edildi. Sonra beyaz dişler ülkesinde o çocukların hep beraber bir beyaz diş olmak için nasıl özen gösterilmesi gerektiği müzikaldi, şarkılarla anlatıldı ve büyük başarı kazandı. O zaman pek çok diş sağlığı ile ilgili tabiplerden ödün de aldı. Burada da bir ileti vardı. Hem bir ağızı ülkeye benzeterek oradaki dişlerin işte öndeki diş, arkadaşı diş, azı dişi, 20 yaş dişi, çürüme, iltihaplanma vesaire, hekimle karşılaşma, işte iğne neden korkmama, ağız sağlığına dikkat etme gibi meseleleri tamamen oyun içerisinde dayatmacı bir öğretimden uzak, yani didaktiklikten uzak ortaya koymuş idim. Türkiye'de bu da belki 300-400 bin kişiye ulaştı ve çok ödül aldı. Renkler Cumhuriyeti de Türkiye'de dört bir taraftan ödüller almıştı. Baktım çocuk yazarlığını beceriyorum. Öğretmenlerden destek alıyorum. O zamanki Milli Eğitim Bakanlığı da öneriyordu bunları. Bu böyle bayağı bir keyifli benim açımdan yazınsal süreç oldu. Bununla ilgili ardı ardına başka çalışmalar da yaptım elbette. En büyük müzikal, o zaman çok büyük bir yani 1500-2000 kişilik bir tiyatro salonunda Güneşi Güldüren Soytarı adlı bir çalışmam olmuştu. Orman. Ormanın içerisinde türlü hayvanlar var. Zürafasından kuşlarına, ayılarına, neyse birçok hayvanın olduğu, işte maymun var, aslan var. Bir yer, müteahhitler. Yani bizim bugün çevre sorununu, iklim sorununu yaşamamıza en büyük neden olan betonlaşmayla ilgili müteahhitler ormana gelirler ve hayvanlara işte oradan çıkmaları gerektiğini, onlara yiyecekler, içecekler vereceklerini anlatırlar. Derken hayvanlar hayır, burası bizim dünyamız, biz mutluyuz, burada yiyoruz, içiyoruz, oynuyoruz derler. Fakat müteahhitler onlara zehirli yiyecekler verir. Hayvanlar tabii müteahhitler onları sevdiği için, yani insanlar bunu getirdiğini zanneder ve birçoğu zehirlenir. İşte tam ölecekken bir soytarı gelir gökyüzünden, o da bir soyutlama, hayvanları kurtarır falan. Bu sırada ormanı yakarlar müteahhitler ve inşaat yapacak vaziyettedirler. O sırada da güneş bu tabloyu görünce dünyayı tamamen karanlığa götürür, çünkü hüzünlüdür. Müteahhitler insanlık, hayvanların peşine düşer. Eyvah, mahvolduk. Ne yapacağız? Burada işte güneş doğmuyor, güneş doğmak istemiyor. Hüzünlü, işte hüzünlü diye karardı falan. Hayvanlar da derler ki biz ne yapalım ki? Bizim yeşil güzel bir ormanımız vardı. Biz burada mutlu yaşamaktaydık. Size gücümüz yetmedi, bizi kandırdınız. Şimdi ormanımız yok, dünya karanlıkta. İşte Güneşi Güldüren Soytarı'ndan yardım isterler. Güneşi Güldüren Soytarı da der ki müteahhitlere, insanlara, siz bütün canlıların hayatını tehlikeye atıyorsunuz. Bu açgözlülüğünüz insanlarımız açısından fevkalade önemli. O yüzden sizin özür dilemeniz ve bu özürü de güneşe göndermeniz lazım der. Yana yakıla gelirler hayvanlara yeniden müteahhitler ve derler ki bir şey yapın, güneşe gidin falan. Hayvanlar onların özrünü kabul ederler, bir daha yapmayacaklarını taahhüt ederler. Tabii bütün bu olaylar olurken eğlenceli, kahkaha dolu anlar oluyor. Bir kuş bu mesajı göndermek üzere uçarak güneşe gider. Güneş hayır falan derken güneşi güldüren soytarı güneşe çeşitli şaklabanlıklar yapar, onu gıdıklar falan. En sonunda güneş kahkaha atar ve yeniden dünya aydınlığa ve güneşe kavuşur. Orada da insanlık bir iklim sorununu görerek bir daha bunu yapmaması lazım geldiğini anlar. Bunu da tabii yine bir politik söylemi olan, birinde çevrecilik, birinde ağız sağlığı, birinde cumhuriyet bilinci gibi farklı çalışmalarla bunları ortaya koymaya devam ettim. Burada elde ettiğim neydi? Burada elde ettiğim şuydu, çocuklardan gördüğüm tepki, çocukların meselelerin içine katıldıkça dünya sorunlarını anlayıp hatta çok doğal tepkiler verebildiği ve anne babalarla birlikte eğlenmekten mutlu oldukları, iyi bir reji, iyi bir oyuncu kadrosu, iyi müzikler, tiyatro sanatının özenli bir hali ortaya çıktığı takdirde de aslında anneli babalı, büyük anneli, dedeli, oyuncuların da olduğu muazzam bir lezzetle karşı karşıya olunduğunu gördük. Bunu da böyle bir not haline getirdim. Anadolu'da özellikle bu ağız ve diş sağlığı ile ilgili olarak çocuklara oyun sonrasında diş macunu ve diş fırçası hediye ediliyordu ki çocuklar dişleriyle ilgili sağlıklı bir duruma gelsinler diye. Fakat o kadar trajik bir tablo gördüm ki çilekli bir diş macununu Anadolu'nun pek çok yoksul yerinde çocuklar sanki bir çikolatalı, bir işte şekerli ürünmüş gibi diş fırçalamak yerine yemeye başladıklarını gördük. Elbette hesap edildiği için sağlık problemi çıkartmıyordu bu ama neticede çocuklarımızın daha ağız sağlığı ile ilgili olarak kullanılan oradaki hem araç gereçleri hem de ağız sağlığıyla ilgili üretilmiş malzemeyi tanımadıkları da ortaya çıktı. Belki de bir başka tabloda çocuklara dair bu durum diye düşünmek gerekiyor. Bir kere daha üzüldüğümü söylemek isterim. Acaba bir şarkı daha mı ortaya koysak, onu da dinledikten sonra son bir bölümde biraz daha anlamaya başlar mıyız diye de düşünüyorum. Çalıyor muyuz İremciğim? Çalıyormuş demek ki. Çocuklara hepimizin dinleyebileceği bir şarkı daha göndereceğiz o vakit. Şarkımız sürpriz olsun. Çünkü şarkıların aynı zamanda çocuk dünyasına yönelik neler doğurduğunu da birkaç şekilde söyleyebiliriz. Bir, çocuk şarkısı bestelemek kolay değil. Çocuk tiyatrosunun önemli sorunlarından biri. İki, sözlerin özenle seçilmesi gerekiyor. Bunları da iyi düşünmek lazım. Ve bunlar üzerinden şarkıları iyi seçmek lazım. Hazır mıyız acaba? Haydi bakalım.
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek Bayram Özel Yayını.
Su olsam, ateş olsam, göklerdeki güneş olsam, konuşmasam, taş olsam, yine de oynar mısın benimle? Susulsam, kusur olsam, ağızdaki küfür olsam, doğuştan esir olsam, yine de oynar mısın benimle? Sayılmasam, kaç olsam, topraktaki güç olsam, aptal gibi suç olsam, yine de oynar mısın benimle? Benimle oynar mısın? Benimle ateş olsam, göklerdeki güneş olsam, konuşmasam, taş olsam, yine de oynar mısın benimle? Benimle.
Evet, oynamak aslında herkesin hep birlikte ve açıkça taşımamız lazım gelen bir duygu. Çünkü insanın doğası oynamakla ilgili, oyun oynamakla ilgili ve her yaşta bu var, ileri yaşlarda dahil. Siz sanıyor musunuz ki mesela oyundan uzaklaşıyoruz? Oysa ki dramalar izlemek, tiyatroya gitmek, zaman zaman işte karşılıklı sessiz film oynamaktan tutun, kağıt oyunlarındaki bile oynama duygusu temelde dramadan gelir. Ve bu dramada insanın taklit etmesi, neşeli olması, bunu kimi zaman alıcı olarak, kimi zaman sunan olarak bunu yaşaması hep bizim doğamıza özgüdür. İnsana değgin bir durumdur. Bunun da olağanüstü bir lezzeti olduğunu tahmin ediyoruz. Daha doğrusu tahmin ediyorsunuzdur. Ben deneyerek çocuk tiyatrosunda bunu defalarca gördüm. Peki yetişkinlerin bu oyun ihtiyacı çocuklarla kesişebilir mi derseniz, evet kesişebilir. Çünkü bizim içimizdeki çocuk diye söylediğimiz şey aslında ölmüyor. İçimizdeki çocuk saflık falan gibi tarif edilebilecek bir şey de değil. Çocuk öyle saf, masum bir varlık da değil. Sadece dünyayı kavrarken daha vahşi bir yerden, daha biçimlenmemiş bir yerden kavruyor. Dolayısıyla onun kavrayışını gözlemek etik sorunlar üzerine de, yani ahlaki meseleler üzerine de, toplum hayatının dönüşme sürecini tanıklık etmek açısından da önemli. Zaten pek çok öğretmenin, pek çok pedagogun da en çok tartıştığı ve bana kalırsa üzerinde en çok uzlaşma sağlanmakta güçlük çektikleri durumda bu. Neden? Çünkü bu kapitalist sistem farklı farklı gruplarda yaşayan çocukları ortaya koyuyor ve farklı bir takım disiplinler ve farklı sosyolojiler çıkıyor karşımıza. Elbette ki görselliğin de iletişim araçlarının artmasıyla çocuklar dünyayı tanıyorlar ama deneyimlemek başka bir şey. Yurt dışı görmüş, işte bir müzikal izlemiş, kitaplarla buluşmuş, kılık kıyafeti başka türlü olan insanlara bir bakalım. Bir de bunun üzerine şeye bakalım, daha yoksul, daha az olanakta olan çocuklara bakalım. İşte bunları eşitleyebilmek de ayrıca sanatın temel görevi. Çünkü çocuk düşünceyi ancak sanatla kavrayabilir. Çocuk sorumluluk duygusunu ancak sanatla kavrayabilir. Ahlaki ölçüleri oradan koyar. Eğitimin önemli bir parçasıdır. Ben tiyatro sanatıyla edebiyat arasındaki bağın, tiyatro sanatının disiplinler arasındaki geçirgenliğinin, yani müzik ve plastik sanatların da dekor, kostüm vesaire öne çıkmasıyla birlikte çocuğun dünyasında tırnak içinde anlamlı bir büyü yarattığını da düşünüyorum. Buradan baktığımızda aslında canlı olan bir etkinliğin çocuk dünyasını, ruhunu erginliğe taşımakta, hayal kurmakta ne kadar ileri götürdüğünü görüyoruz. Bir de tabii çocuk etkilendikten sonra anne babanın tahammül ederek sorularına yanıt vermesi ve onun ortaya çıkarttığı ürünlere katlanarak onu paylaşması gerekir. Bir tiyatro oyunu izleyen bir çocuk eve gelip kendisini bir oyuncu gibi ortaya koyabilir ve bundan lezzet duymak gerekir. Yani yine bir çocuk bir dergi, bir kitap yapabilir, çizimler yapabilir ve orada bıkmadan, sıkılmadan onlarla konuşmamız lazım gelir. Bunların tamamını da iç içe koyduğumuz zaman yine çocuğa değgin önemli bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bu programı yaparken hani çocuklarla ilgili ne söylenir meselesinde anlamamız gereken en önemli şey çocuklarla ilgili olan meselelerde takım kaptanının veliler olduğu. Çünkü çocuk elini kolunu sallayarak, yola çıkarak şu dergiyi alamaz. Şu internet sitesine üye olamaz. Olmamalı en azından. Tiyatroya gidemez, sinemaya gidemez. Kitap tercih edemez ya da etmemeli. En azından çünkü kitabı açtığınızda nasıl bir editoryal durum olduğu, nasıl bir hikaye anlatıldığı, hangi dille olduğu, çocuğu mesela kadın erkek ilişkisinde nasıl yönlendirdiği, insan hakları konusunda nasıl biçimlendirdiği, hukuk adalet duygusunun ne kadar oluştuğu hep bu ölçüyle tartılır. O yüzden bu programın çocuklarla ilgili olan tarafının aslında çocuğu olan ebeveynlerle ilgili ve eğitim sorunlarıyla mücadele eden insanlarla ilgili olduğunu da hatırlatmak isterim. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Finalde bugün bayram şarkısını çalacağız. Bugün bayram dediğimizde Barış Manço biraz hüzünlü bir bayramı anlatır aslında. Ancak bir tarafından bayram dini olarak sadece bir anlam ifade ediyor mu onu bilmiyorum. Çünkü bizde 29 Ekim var, 23 Nisan var. Bunlar Cumhuriyet'in kurulmasıyla ilgili pek de hoş kutlanmıyor çok uzun zamandır. Ama şimdi yavaş yavaş daha coşkuya dönüşüyor. Çünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasal ortamda Cumhuriyet savunusu iyice ortaya çıkıyor. Bereket böyle oluyor. Bir de dini bayramlar var. O dini bayramlarda da tabii bizim çocukluğumuzdaki oyun alanları, çocuğa yönelik bir takım geleneklerin de kılık değiştirdiğini düşünürsek bayağı bir ilginç tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Bugünlerde radyoculuk yapmanın zevkini biraz daha hissediyorum. İnsanların kulağında olmak, kulağından ruhuna değmek, düş dünyasına katkı vermenin de çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Bugünlük de bu kadar yapalım. Barış Manço'ya destek olalım. Neden derseniz Barış Manço'nun arkadaşım eşekle birliği kurduğu dünya. Efendime söyleyeyim bugün bayram diyerek anne baba o belki biraz hüzünlü dünyanın içinde bulunduğu koşullar derken müzik soyut bir sanat olarak bize de bir düş kurma, düşünme olanağı sağlıyor. O halde hepinizin bayramı kutlu olsun. Çocuğun bayramıysa ancak özgür, eşit, adil bir dünyada olur. Çocukların çocuk işçi olmadığı, çocukların katledilmediği, tarikat cemaatlerin içine düşmediği, çocuğun çocukluğunu çocuk olarak yaşadığı, çalışmak zorunda kalmadığı ve çocukların eşit eğitim aldığı bir dünya çok mu zor? Bence değil. Düşlemekle başlayalım.
Sen gittin gideli içimde öyle bir sızı var ki yalnız sen anlarsın. Sen şimdi uzakta cennette meleklerle bizi düşler ağlarsın. Bugün bayram erken kalkın çocuklar giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri, üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri, üzmeyelim bugün annemizi. Sen yaz geceleri yıldızlar içinde ara sıra bize göz kırparsın. Sen soğuk günlerde kalbimi ısıtan en sıcak anımsın. Bugün bayram erken kalkın çocuklar giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri, üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri, üzmeyelim bugün annemizi. Bayram çabuk olun çocuklar, annemiz bugün bizi bekler. Bayramlarda hüzünlenir melekler, gönül olur bu güzel çiçekler.
Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever, mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek, hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek bayram özel yayını.